ortaya çıkan proteinler. Yani canlının bütün vücut fonksiyonlarını düzenleyen, onların sinemik olarak vücutlarındaki bütün artık maddeleri dışarı atması.
Bucaksız denizler, dev ekosistem. Bu haftaki bilim yolundanın konusu denizler. 360 milyon kilometre karelik alanı kaplıyorlar dünyada ve karaların 135 milyon kilometre karelik alanına oranlandığında yaklaşık 3 katı bir alana sahip. Bu oran şüphesiz ki boş yere konulmamış. Bu hafta denizdeki bu oranı, denizlerle karalar arasındaki bu oranı, bu ekosistem içerisindeki katrilyonlarca canlının hayatta kalması için gerekli koşulların nasıl sağlandığını konuşacağız. Hem denizlerin içindeki yaşamın devam etmesini sağlayan bu ekosistemdeki özellikler aynı zamanda karadaki canlıların da hayatının devam etmesi için önemli. Allah'ın özel ayarlarla, özel sistemlerle çok hassas bir ayarla yarattığı bir ekosistem denizler. Hadi gelin bu hafta bu özellikleri teker teker inceleyelim. Denizlerdeki tuzluluğu sağlayan ana madde işte kayalardan gelen bu sodyum klorür ve diğer magnezyum gibi tuzluluğu sağlayan maddeler. Bu maddeler akarsular ve nehirlerle denizlere karışıyor ve denizlerin tuzluluğunu artırıyor ve tuzlu olmalarını sağlıyor. Tuzlu su daha yoğun su demektir ve o zaman kaldırma kuvveti de daha fazla olur. Ülkemizde Karadeniz'de, Akdeniz'de ve Marmara'da suyun tuzluluk oranları birazcık farklı. En tuzlu su Ege ve Akdeniz'de. %3.8 civarında tuzluluk oranı var. Yani 1 litre suyun 35 gramı yaklaşık tuz. Yani evimizde kullandığımız sodyum klorürden pek bir farkı yok. Peki bu tuzun dengesi neden önemli? Ve bu tuzun dengesini kim nasıl sağlıyor? Denizlerde son yapılan çalışmalara göre 250 binin üzerinde tür yaşamakta. Yani çeşit olarak 250 binin üzerinde belki de katrilyonlarca canlı yaşamakta suların içerisinde. Fakat denizdeki bu yaşamın sağlanması ve sürdürülebilmesi çok hassas dengelere bağlı. Yani mesela bir akvaryumcuya gittiğinizde tatlı su akvaryumu almak ve tatlı su balığı beslemek çok basittir. Ama bir deniz akvaryumu oluşturmak ve deniz akvaryumunu sürekli muhafaza edip tropikal balıkları ve deniz balıklarını beslemek çok zordur. Neden? Çünkü deniz ekosistemini akvaryumda yapay olarak oluşturmanız istenir. Yani denizin kendisine has hafif alkali olan pH değerini, kendisine has yaklaşık %3.5'lara tekabül eden tuz değerini, kendisine has mineral değerini, kendisine has sıcaklığı, kendisine has basıncı vesaire vesaire ile deniz suyunun kendisine has ekosistemini taklit etmek, yani yapay olarak insan eliyle yapmak çok zordur. Buradan neyi anlıyoruz? Allah her an deniz ekosistemini kontrol ediyor ve oradaki hayatın devam etmesini Allah diliyor ve o şekilde oluyor. Şimdi en önemli değerlerinden birisi de denizlerdeki tuzluluk oranı. Nedir denizdeki tuzluluk oranı? Az önce söylediğim gibi kayaların aşındırılmasıyla soframızda kullandığımız sodyum klorür gibi veya mesela magnezyum gibi diğer bir tuzluluğu sağlayıcı bir element, bunu biz kullanmıyoruz ama suların içerisindeki tuzluluğu sağlıyor. Nereden geliyor? Akarsularla dağlardan, efendim kayalardan aşınarak akarsular ve nehirlerle denize ulaşıyor. Peki denize girdi, yani denize geliş olarak tuzun öyküsü ve kaynağı bu. E peki bir yere gitmesi lazım tuzun veya kullanılması lazım veya bir yerden çıkması lazım ki sürekli tuz gelmesine karşın tüketim olması, çıkış olması lazım ki dengelensin ve suyun oranı %3,5'larda kalsın. Nasıl dengeleniyor? Nasıl oluyor? İşte bu enteresan bir konu. Bunun açıkçası şu ana kadar bilim insanları net bir açıklamasını yapabilmiş değiller. Teorilerden veya düşüncelerden bir tanesi şu. Okyanusların altında termal su kaynakları var. Bu kaynaklar sıcak suyu, bazaltik suyun, yani okyanusun tabanının altındaki bazaltik su akışı denen bir bölüm var. Burada sıcak termal su akıyor. Bu biraz asidik bir su. Normal deniz suyundan farklı, farklı özellikle ve kimyası olan bir su. Ve bu su burada, yani okyanusun altlarında, termal su kaynaklarında, termal su bacalarında deniz suyuyla buluşuyor. Bu buluşma esnasında işte denizdeki tuzluluğu sağlayan sodyum gibi, magnezyum gibi maddelerin bir reaksiyonla bazaltik su akışına devir daim olduğu ve denizden uzaklaşarak denizdeki tuzluluğun bu şekilde sabitlendiği düşünülüyor. Düşüncelerden bir tanesi bu. Bu ispatlanabilmiş bir şey değil. Bazı bölgelerde bazaltik bu tip jeotermal su kaynaklarının olduğu yerde tuz oranı düşük. Fakat bazı yerlerde tam olarak tespit edilemiyor. Ama yine de bir düşünce, yine bazı delilleri var. Bu düşünceyi destekleyen bazı sonuçlar var. Ama bu sadece düşüncelerden birisi. Fakat net olarak ortaya konmuş kesin bir açıklama henüz yok. Şimdi denizde dengelenmesi gereken diğer bir element de kalsiyum. Bu kalsiyumun nasıl dengelendiği ve kalsiyumun yolculuğu da şu şekilde. Şimdi kalsiyumda tuz, diğer tuz mineralleri gibi kayaların aşındırılmasıyla denizlere ulaşıyor. Biliyorsunuz kalsiyum zaten yeryüzünde kayaları oluşturan ana madde. Fosilleri oluşturan ana madde. Yani kaya yapının sağlamlığını veren ana madde zaten kalsiyum. Ve kayaların aşındırılmasıyla dolayısıyla denizlere ulaşan en çok maddelerden birisi de kalsiyum. Şimdi kalsiyumun tüketilmesi lazım tuz gibi ki belli oranda kalabilsin. Sabit olduğu oranda kalabilsin. Çünkü sürekli gelirse artış olur. Bu sefer her yer kalsiyum olurdu. Şimdi öyle değil. Hep sabit. Neden? Çünkü bakın kayalarla gelen deniz suyu, yani pardon, deniz sularına gelen kalsiyum, kayaların içerisindeki kalsiyum denizde yaşayan kabuklu canlılar, mesela istiridyeler, mesela midyeler, mesela bivalveler, mesela yengeçlerin o kalın kavuklarında, o kabuklarında bolca bulunuyor. Ve bu canlılar öldükten sonra bu kavukları suya karışmıyor tekrar. Toprağın altında fosilleşiyor. Kaya katmanı olmasına yol açıyor. Dolayısıyla suyun içerisindeki kabuklu canlıların sürekli üremeleri ve sürekli yeni kalsiyumu tüketmeleri suyun içerisindeki kalsiyumun da dengelenmesine yol açıyor. Gördüğünüz gibi denizde yaşamın olması ve denizdeki yaşamın devam etmesi hiç de kolay değil. Çok hassas dengelere. Her yaşayan, denizde yaşayan her canlının neredeyse rolünün de olduğu süper bir denge sistemine bağlı maşallah. Bu denge sistemini her an bize Allah nasıl sağlandığını gösteriyor. Allah ayette denizde yürüyen gemileri yürütenin o olduğunu söylüyor bize inşallah. Şimdi denizlerde, yani sıvılarda suyun kaldırma kuvveti, sıvıların kaldırma kuvveti denen bir kuvvet var. Nedir bu kuvvet? Kainattaki her madde gibi sıvılarda atomlardan oluşur. Havada da atomlar vardır, denizde de atomlar vardır, katı maddelerde de atomlar vardır. Şimdi sıvıdaki atomların yoğunluğu katılardaki kadar sık değil, havadaki kadar da seyrek değildir. Ara bir yoğunluktadır. Aslında bu da çok özel bir yoğunluk ve Allah'ın yaratmış olduğu yine güzel bir nimet. Özel bir nimet. Şimdi bu atomlar, yani sıvıdaki atomlar, sıvının içindeki bütün atomlar denizin içerisindeki cisimlere etkiler. Ne etkisi? Çarpma etkisi. Mesela havada da hava atomları bize çarpıyor şu an sürekli ama biz hissetmiyoruz. Neden? Çünkü çok seyrekler ve çok az kuvvete sahipler. Ama denizde daha yoğun. Dolayısıyla mesela bir tekneyi düşünün. Teknenin batmış olan suyun altındaki kısmının yüzey alanını düşünün. Bu yüzey alanına çarpan atomlar öyle bir kuvvet oluşturuyor ki bunların oluşturduğu kuvvet yer çekimi kuvvetine direnç gösteriyor. Aksi yönde onu itiyor, dengeleniyor ve suyun içerisine tekne batmıyor. Yani yer çekimi kuvvetiyle o kuvvet eşitlenmiş oluyor. İşte bu suyun kaldırma kuvveti. Çok özel bir kuvvet. Bu kuvvet bir nimet. Allah'ın ayette buyurduğu gibi gemilerin yürümesini, suyun üzerinde kalmasını sağlayan bir vesile, bir kuvvet. İnsanoğlu bununla ne yapıyor? Güzel tekneler yapıyor, geziyor, eğleniyor. Kayıklar yapıyor, balık tekneleri yapıyor, balık tutuyor. Oradan hem rızık sağlamış oluyor. Mesela endüstriyel boyutta büyük transport gemileri yapıyor. Bunda da tonlarca, binlerce ton ağırlığındaki yükü denizin üzerinde taşıyabiliyor. Biz bir cismin sıvının içerisinde batmamasını sağlaması, Allah'ın böyle bir kuvveti vesile etmesi aslında çok dikkatle düşünmesi gereken bir durum. İnsanoğlu da tabii aynı zamanda suyun içinde yüzebiliyor. Suyun kaldırma kuvveti sayesinde. İşte bu nimetleri, bu kuvvetleri vesile ederek bize veren Allah'ı hamd ile tesbih etmemiz lazım. Denizdeki kendisine özgü muhteşem renklerin oluşması kimi insanlarca gökyüzünün mavilinin yansıması olarak düşünülür. Ama aslında gerçek böyle değildir. Biliyorsunuz güneşten gelen ışınlar içerisinde bütün renkler var. Yani güneş ışığının içerisindeki bütün hakim renklerin hepsi var. Denizdeki maddelerin yoğunluğu ve kimyasal ortamı, yani denizdeki su molekülleri, denizdeki tuz molekülleri, denizdeki yaşayan diğer canlılar, onların artıkları, denizdeki bitkiler ve denizin dibini oluşturan, kısacası her şeyle deniz kimyası, işte bu güneşten gelen ışınların içerisinden kırmızıya doğru olanları, yani yeşil ve mavinin üstünde 400 nanometreden 700 nanometreye doğru uzanan, yeşil ve mavinin üzerinde 700 nanometreye doğru uzanan ışıkları emiyor. Geriye kalanını ise yansıtıyor. Yansıttığı için biz hep mavinin tonlarında ve yeşilin tonlarında denizin eşsiz güzellikteki renkleriyle karşılaşıyoruz. Şimdi sizi bu renklerle biraz baş başa bırakayım. Güneşten gelen ışığın dalga boyu 400 ila 700 nanometre arasında ve 400 nanometredeki ışık mor ışık olarak tabir ediliyor. Mordan 700'e, yani kızıla doğru kayan bir ışık tayfı var. Şimdi bu mor, mavi ve yeşil renklerin hepsinin denizlerde olduğunu görüyoruz. Bu işte denizin kendi yoğunluğuna göre, oradaki güneşin açısına göre, iklimine göre, bitki örtüsüne göre ve içindeki canlıların durumuna göre, kısacası her şeyine göre değişiklik gösterebiliyor. Ama dikkat edin, kırmızı değil, siyah değil, kötü bir renk değil, insanın içini açan ve mükemmel manzaralar oluşmasına sebep olan hep renkler var, hep böyle renkler var. İnsanlar kendi binalarını, yaptığı evlerini denizlerin kenarına yaparlar. En güzel manzaralar hep deniz veya göl gibi su kenarlarındadır. İnsanda suyun sesine karşı ve görüntüsüne karşı muhakkak bir cezbedicilik vardır. İnsanı bu çok cezbeder. Ve maşallah bu cezbeciliğin karşısında biz de Rabbimizi hamd ile tesbih ediyoruz. Bu haftaki bölümümüzün sonuna geldik. Bu hafta denizlerin karaları olan oranından, deniz ekosistemindeki hassas ayarlardan, denizin muhteşem renklerinden bahsettik. Yeni programlarda tekrar görüşmek üzere, hoşça kalın.
ortaya çıkan proteinler, yani canlının bütün vücut fonksiyonlarını düzenleyen, onların senelik olarak vücutlarındaki bütün artık maddeleri dışarı atması